Ayrım 24.
Pera'da yaşayan İtalyanlar kalabalık gruplar halinde kentten ayrılmanın peşine düşmüştü. Bazıları adalara kaçtı ama bu da pek sonuç getirmedi. İçlerinden bazıları hastalığı zaten kapmıştı ve adanın kapalı ortamında veba çok daha kolay yayılıverdi. Adada kaynak suları yoktu. Su, kış boyunca yağan yağmurların doldurduğu sarnıçlardan sağlanıyordu ve bu da başka hastalıklara davetiye çıkarıyordu. Görülen ve kabullenilen bir gerçek vardı. Ne yapılırsa yapılsın, bu beladan kaçabilmenin bir yolu yoktu. En iyisi Allah'a kendini bırakıp beklemekti. Nasıl olsa savaş alanlarında ölen askerler ya da doğum yaparken ölen kadınlar gibi onlar da şehit olacaklardı ve cennetin bahçeleri onları bekliyordu. O yıl hastalığın kurbanları arasında Şeyhülislam da vardı. Adam zaten çok yaşlıydı. Hepimiz onu uzun süre daha yaşayamayacağını biliyorduk. Gençler gibi dayanamazdı yüksek ateşe. Ama bu Allah'ın emriydi. Bazıları ise onun hastalığına sevinmeseler bile ilahi adalet diye mırıldanıyordu. Çünkü Şeyhülislam'ın dini kişiliğine ve Allah'a karşı sorumluluklarına rağmen Selim'in Kıbrıs'ı zapt etmesi konusunda etki altında kalarak fetva verdiği bilinen bir gerçekti. İhtiyarın bugün yarın ölümünün beklendiği haberi üzerine bizim ev halkı bu acıyı paylaşmak üzere hemen Şeyhülislam'ın konağının yolunu tutmuştu. Efendim hastanın yattığı ilaç ve tütsü kokan odada oturuyordu. Gece gündüz Kur'an okunuyordu evde. Yaşlı adam hala dudaklarını kımıldatarak bunlara eşlik etmeye çabalıyordu. Oğulları ve diğer yakınları sırayla gidip geliyordu odaya. Adamın elini tutuyor, alnındaki ıslak bezi değiştiriyor, konuşmalarıyla ona güç vermeye çalışıyorlardı. Efendim bu adama karşı derin bir saygı duyuyordu. Divanda daima aynı görüşleri paylaşmamalarına karşın tek bir olay dışında genç hizmetkar oğlanın Selim tarafından öldürüldüğü gün Şeyhülislam'ın dine aykırı davranmamış olduğunu söylerdi. Kanuni'den bu yana hala görevde kalmayı başarabilmiş olan yalnız ikisi vardı divanda. O görkemli günlerden günümüze ne çok şeyin değişmiş olduğunu ikisi de içlerinde acı duyarak izliyorlardı. Eskiden ağza bile alınamayan rüşvet şimdi devletin her kademesinde alıp başını yürümüştü. Yeni bir Şeyhülislam'ın atanması sarayın değil dini kurumların işiydi. Ama Sokullu ölmekte olan dostu Hamid'in ayrılmasından sonra medresede başlayan yozlaşmaların farkındaydı. Ziyaret için gelen din adamlarının ellerinde taşıdıkları tesbihler artık ipe dizilmiş cam ya da sıradan taşlardan değil altın zincirlere dizili lapis, yakut ya da neceflerden oluşuyordu. Ve bu sakallı adamların büyük bir bölümünün paşanın gözünde sultanın, üveysin ve hatta Nurbanu'nun parayla satın alınmış kölelerinden daha fazla bir değeri yoktu. Sokullu ölmekte olan arkadaşına kaygılarını yüksek sesle anlatıyordu. Sen de gidersen ne olur halimiz dostum. Sanırım bu konuşmanın sonuncu olabileceğini paşa çok iyi biliyordu. Allah ne isterse o olur diye mırıldanarak cevap verdi Şeyhülislam. Odadaki din adamları kadınların mücevher kutularının çıkardığı sese benzeyen şıkırtılarla tesbihlerini çekmeye devam ediyorlardı. Hiçbir şey söylemediler ama efendimin bana daha sonra söylediğine göre adamın yerine geçecek olan mutlaka bu konuşmayı hafızasına kazımıştı. Harem ahalisinin hasta da olsa bir erkeğin yanına gitmesi yasaktı. Onlar adamın karısı ve kızlarının acısını hafifletmeye çalışıyorlardı. Neyse ki burada durum selamlıktaki kadar kasvetli ve entrika dolu değildi. Şeyhülislam'ın şişko bir koyuna benzeyen karısı Ümmü Gülsüm, kocasına çok bağlı bir kadındı. Karı koca inanılmayacak kadar birbirlerine zıt iki insandı oysa. Adamın sakin durgunluğuna karşın kadın çok havai bir yapıdaydı. Adam olağanüstü mantıklıydı, kadınsa yalnız duygularıyla davranırdı. Adam 10 yaşında Kur'an'ı hatim edip indirmişti ve tüm duaları ezbere bilirdi. Kadına gelince en küçük bir duayı bile yardımsız tamamlayamazdı. Eğer aralarında harem perdeleri olmasa bu ikilinin uzun bir evliliği becerebileceğinden doğrusu kuşkuluydum. Zıttıklarla örülü bu ilişkinin sonucunda sanırım Şeyhülislam kadınların aptal ve dini konularda yetersiz olduğu kanısına varmıştı. Ama artık bunun fazlaca bir önemi kalmamıştı. Yerine geçecek olan adamın da mutlaka bir haremi olacaktı ve bu harem son derecede zeki, dindar kadınlardan oluşabilirdi. Arada yine o kalın perdeler sallansa da iki dünya arasında farklı etkileşimler meydana gelebilirdi kolaylıkla. Ümmü Gülsüm'ün ölüm konusunda çok duygusal tepkiler vereceğinden emindim. Ama hadımları ona bu haberi getirmeden önce böyle bir ruh haline girmeyeceği de kesindi. O ana kadar her ne kadar yüzüne kederli bir ifade oturmuş olsa da içini karartmaya niyetli görünmüyordu. Birkaç saat sonra değişecek olan yalnız kendi hayatı değil, aynı zamanda imparatorluğunki de olması ise hiç mi hiç umurunda değildi. Ona bununla ilgili bir soru sorulsa büyük bir olasılıkla kocasının işine uygun olarak davrandığını söyleyebilirdi. Her şey Allah'tan gelir. Ama aslında onun dini algılayış biçimi çok farklıydı. Kadına göre dürüst ve iyi davranmak yeterliydi ve bunlar zaten Allah'ın istediği şeylerdi. Dine uygun davranma çabası ile Allah'a daha yakın olunabileceğini aklı fazla yatmıyordu. Eğer her şeyi düzgün yaparsan Allah'ın istediği de zaten buna uygun olurdu. Yani lafın kısası pratik bir düşünce biçimi vardı bu konuda. O da ölünün arkasından ağlayıp dua etmek üzere çağrılmış kadınlarla doluydu. Hafızın biri neredeyse anlaşılamayan bir şekilde Kur'an okuyordu. Sabahtan beri çalışmaktan yorulmuş olmalıydı. O dinlenirken Kur'an'ın büyük bir bölümünü ezberlemiş olan Gülruh'un bu yeteneğini göstermesi için ısrar etti kadınlar. Gülruh okurken Ümmü Gülsüm gülümseyerek harikulade bir çocuk dedi. İsmihan'a döndü. Ah İsmihan Sultan diye devam etti. Bir gün senin sıran gelip sen de dul kaldığında inşallah yıllar sonra olur bu. Sana ne kadar gıpta edeceğim. Kadının söyledikleri öylesine saçma gelmişti ki kadınlar gülmemek için kendilerini zor tuttular. Hanımım kibarca pek anlayamadım dedi. Şunu demek istiyorum. Kocan çok akıllı bir adam ve ileride seni yalnız bıraktığında sıkıntıya düşmeyesiniz diye para biriktiriyor. Ama benim kocam sultanın kölesidir dedi İsmihan. O öldüğünde serveti de saraya geçer. Kızım ve ben öyle bir şey olduğunda sarayın bize vereceği parayla geçinmek zorunda kalacağız. Bu benim en korktuğum şeylerden biridir. Ah evet derken Ümmü Gülsüm gözünü kırpmıştı alaycı bir şekilde. Ama herkes Sokulu'nun sultanın kayıtları dışında da parası olduğunu bilir. Yatağınızın altında. Öyle değil mi? Bana bunu söylemişlerdi. Zamanı gelince inşallah 100 yıl sonra olsun sen de bunu öğrenirsin tabii. İsmihan hiçbir şey söylemedi ama tombul yüzündeki şaşkınlığı görüyordum. Sanki bu nasıl olur herkes biliyor o zaman ben niye bilmiyorum der gibiydi. Bir süre sonra hastanın odasına bir perde yerleştirilmesine yardım etmek üzere selamlığa çağrıldım. Şeyhülislam artık son dakikalarının geldiğini ve ölmeden önce karısıyla konuşmak istediğini söylemişti. Kadını oraya götürme görevi de bana düşmüştü. İsmihan'ın bizi duyamayacağı kadar uzaklaşır uzaklaşmaz, pek uygun bir ortam olmamasına rağmen dayanamayıp kadına sordum. Affedersiniz hanımım, lütfen kusuruma bakmayın ama efendimle ilgili olarak az önce söylediklerinizi acaba kimden duyduğunuzu sorabilir miyim? Bunu herkes söylüyor zaten. Herkes söylüyorsa o zaman sultan da duymuştu mutlaka ve böyle ise kendini aldatılmış hissediyor olmalıydı. Bunları kadına söylemeden sorularımı sürdürdüm. Peki acaba bunu en son nerede ve kimden duyduğunuzu hatırlayabilir misiniz? Dur bakayım. Evet tabii sarayda. Valide Sultan'ın yanındaydım. Bana o söyledi son olarak. Nurbanu Sultan. Anlıyorum. O da bunu herkesin söylediğini tekrarlamıştı. Zaten öyle olmasa ben de bunu dile getirmezdim öyle değil mi? Sanırım yapmazdınız hanımım. Demek ki birileri bunu ortalıkta yayıyordu. Odaya gelmiştik. İhtiyarın Sokullu'ya kusura bakma dostum dediğini duydum. Tabii diyen Sokullu dışarı çıkıyordu ki Şeyhülislam tekrar onun elini tuttu ve haremine iyi bak paşa dedi. Bu benim hayattaki tek pişmanlığımdır. Geride bırakacaklarımla daha çok ilgilenebilirdim. Sıran gelip de öbür dünyaya giderken sana sual edildiğinde benim durumuma düşmeni istemem. Haremine iyi bak. Efendim saygıyla başını salladı. Bunları söyleyen neredeyse azizlik mertebesinde biriydi. Aslında Şeyhülislam haremiyle az zaman harcayarak ne kadar doğru bir iş yapmış olduğunun farkında değildi. Eğer bunun tersini yapsaydı belki pişman olmak için çok daha fazla nedeni olacaktı adamcağızın. Kocasıyla yaptığı konuşmayı bitirip hareme dönen Ümmü Gülsüm, 40 yıldır evli olduğu adamın ölüm döşeğinden gelen bir kadına asla benzemiyordu. Heyecan içindeydi ve yerine bile oturmadan coşkuyla konuşmaya başladı. Sanırım bir süre için bu konuda ağzımı kapalı tutmamı istiyorlardı ama ben dayanamayacağım. Erkekleri bilirsiniz, hiç duygu yoktur onlarda. Oysa ben susamam. Hele de böyle bir şeyi saklamam mümkün değil. İsmihan Sultan, sen ve ben akraba oluyoruz. Kocalarımız konuşup anlaşmışlar. Senin kızını benim küçük oğlumla evlendireceğiz. İsmihan'ın ağzı şaşkınlıktan bir karış açık kalmıştı bunları duyunca. Yüzündeki ifadeden buna inanmadığı belliydi. Kadın onu inandırmak için hemen devam etti konuşmasına. Tabii kocam Gülruh hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Ama ona hemen kızının nasıl güzel Kur'an okuduğunu, ne kadar dinine bağlı yetiştirilmiş olduğunu söyledim. Bu onun son arzusu. Sokullu Paşa verdiği sözden dönecek biri değildir. Kocam sürekli olarak haremin ne kadar önemli olduğunu anlattı durdu. O bunları anlatırken Abdurrahman'ım kıpkırmızı bir yüzle dinliyordu. O benim gözümün bebeğidir. En küçüğüm. Her şeyimiz hazır Allah'a şükürler olsun. Sevinçten kalbim gümbür gümbür çarpıyor. Allah size iyi erkek evlatlar, bana da torunlar verir inşallah. Kadın şimdi Gülruh'a doğru dönmüştü. Bak göreceksin kızım. Gelin kaynana çok mutlu olacağız. Kur'an okumayı bitirdikten sonra Gülruh, Şeyhülislam'ın torunlarıyla oyun oynayarak onları oyalıyordu. Büyükler bunu kızın onlara nefes aldırabilmek için yaptığını sansalar da ben gerçekte Gülruh'un kadınlardan sıkıldığı için böyle davrandığını biliyordum. Ümmü Gülsüm'e soru sormayı ya da itiraz etmeyi istediğini bildiğim gibi biliyordum bunu da. Ama o artık büyümüştü, sesini çıkaramıyordu. Kadın gelip onun sırtını okşayıp yanağını öptüğünde bir anda sanki o da vebaya yakalanmış gibi rengi sararmıştı. Sonunda İsmihan toparlandı ve doğrusu şaşırdım dedi. Aslında ben Safiye'nin oğlu Mehmet'le böyle bir şeyin olacağını düşünüyordum. Tabii bu konuda bir konuşma yapılmamıştı. Ben yalnızca Gülruh doğruldu, çocuklardan uzaklaştı ve annesinin yanına doğru ilerledi. Ondan kuvvet almak mı yoksa ona kuvvet vermek mi için mi bunu yapmıştı bilmiyorum. Evet, evet, benim yeğenim Mehmet, ben onunla evlenmeliyim. Biz bunu çocukluğumuzdan beri istiyoruz. Ama bunlar dile gelemiyordu, Gülruh'un gözlerinden okuyordum bu sözcükleri. İsmihan konuşmaya devam etti. Tabii bir de şu var, inşallah Mehmet bir gün sultan olacak. Sultanlar evlenemezler. Onlara denk olabilecek kim vardır ki dünyada? Ama bir yandan artık hanedanın kendini parayla satın alınan köle kızlardan da sıyırması gerek. Eğer Mehmet yeğeniyle evlenirse ve sanıyorum birbirlerinden hoşlanıyorlar, o zaman hanedan çok daha güçlü olabilir. Ana ve baba aynı asil soydan gelirse. Gülruh bunlara katıldığını başını sallayarak belli etmekten kendini alamamıştı. Ümmü Gülsüm ise çok daha farklı düşünüyordu. Bunlar Safiye'nin kafasından geçenler dedi. Murad'a da yaptığı gibi Mehmet'in de onun sözünden çıkmamasının peşindedir o. Ve bu zavallı Nurbanu'yu çok üzüyor. Sana samimiyetle şunu söylemek istiyorum İsmihan Sultan. Senin yerinde olsam kızımı bu kavga ve hesapların dışında tutardım. Bu çeşit yorumları Şeyhülislam'ın karısının tek başına yapabilmesi pek mümkün değildi. Sanırım İsmihan bile Nurbanu'ya yapılmış olan son ziyarette bulunmadığı için pişmanlık duyuyordu. Aslında bu kadından çok daha üstün biriydi o. Sarayda büyütülmüştü. Yine de kendini toparladı ve kibarca gülümseyerek kadına cevap verdi. Söylediklerimle kalp kırmak istememiştim. Eğer sabırsızca konuştuysam bunun nedeni yanlışlıkların düzeltilmesini istememdir. Bizim evimiz ne yazık ki siyaset, savaş ve kölelikle karma karışıktır. Oysa bakın sizinki akıl ve huzurla dolu olduğu için ne kadar yüce. Ümmü Gülsüm Nurbanu tarafından yönlendirilmeden doğru konuşabilecek biri değildi. Hiçbir şey söylemeden oturduğu minderde kımıldandı ve gülümsedi. Pek yakında dul kalacak olduğunu bilse de yakın gelecekte gerçekleşeceğini düşündüğü düğün onu mutlu etmeye yetiyordu. Neyse ki tartışma uzamadı çünkü hadımlardan biri aceleyle içeri girip erkeklerden haber getirdi. Bir an önce gitmeliydik. Şeyhülislam için duyduğumuz tüm içten ilgiye rağmen bunu yapmaya mecburduk. Piyale Paşa bir önceki gün divana katılmamıştı, bunu biliyorduk. Şimdi bunun nedenini öğrenmiştik. Paşa da vebaya yakalanmıştı ve Şeyhülislam'dan çok daha genç olmasına rağmen hastalığa dayanamamıştı. Vezir ölüm döşeğindeydi. Fatiha okunmadan yanına ulaşabileceğimiz ise kesin değildi. Selim, İsmihan'ın baba bir, ana ayrı kardeşi olan ikinci kızı Gevher Han'ı Piyale Paşa'ya vermişti. Çiftin çocuğu olmamıştı ama birbirlerine çok bağlıydılar. Hatta vezirin bu uğurda işini ikinci plana ittiği bile söylenirdi. Bu çok bağlı karı koca kendi dünyalarına dalmıştı. İsmihan kız kardeşiyle neredeyse evlendiğinden bu yana pek görüşmemişti. Ama madem ki Gevher Han kız kardeşini şimdi yanına çağırıyordu, bu istek derhal yerine getirilmeliydi. Gevher Han'ın dünyasının Ümmü Gülsüm'ün bol dedikodulu dünyasından çok farklı olduğu kesindi. Sokullu bu haberle çok sarsılmıştı. Bizi yolda bırakıp hemen koşturdu saraya doğru. Sanki siyasetçiler doktorların yapamadığı mucizeyi gerçekleştirebilirlermiş gibi. Üveyis ve çevresindekilerle yakın olmasına rağmen Piyale Paşa kafası yatmazsa onlara karşı çıkmaktan geri durmazdı. Karısı çok dürüst ve erdemli bir kadındı. Onun desteğini daima hissetmişti paşa ve Gevher Han'ın düşüncelerine de büyük önem verirdi. Sokullu divanda Piyale Paşa ve Şeyhülislam olmadan bayağı zorlanacağı benziyordu. Ve beklenen oldu. Allah'ın emri yerine geldi. O gece iki adam da öldü. Hocalar, hafızlar, ağıtçılar iki konak arasında gidip gelirken çok iyi para kazandılar. Herhalde bu onlara bir sonraki veba salgınına kadar yetecek birer küçük servet yaptırmıştı. Daha sonra yapılan cenaze törenlerinde efendim her iki dostunun tabutunu da taşıdı. Ve eve döndüğümüzde hemen Mikael Kantakuzenos'u çağırdı yanına. Rum gelene kadar da oturup Kıbrıs'a yollanmak üzere yeniden uzun bir mektup yazdı. Sonunda sonbaharın ilk yağmurları başladı ve bu yağmurlarla sanki veba da akıp gitti, hava temizlendi. Herkes daha kolay ve özgürce soluk almaya başlamıştı. Ciğerlere dolan havayla yüzlere de mutlu gülüşler gelmeye başladı. Ama doğrusu bizim haremde çok da rahat soluklandığımız söylenemezdi. Ve Ümmü Gülsüm'ün bizi ziyaretiyle de bu hava değişmedi. Kadın hemen gidip Gülruh'u öptü ve çeyiz işlerinin ne alemde olduğunu sordu. Bizim Gülruh eline iğne bile almamıştı. Cevap vermeden boş gözlerle baktı. Birbirimizi yakından tanımalıyız, diyordu Ümmü Gülsüm. Lütfen ne zaman istersen bize gel. Bu yıl içinde bu düğünü yapacağız kısmetse. Gülruh ilk fırsatta hemen kaçıp gitmişti salondan ve tabii bir ateş topu gibi benim odama dalmıştı. Yapamam, yapmayacağım diye bağırıyordu. Gözyaşlarına boğulmuştu. Ona sevgiyle sarılıp sırtını okşadım. Artık gerçekten de çocukluktan kadınlığa geçiyordu. Eğer gerçek bir erkek olsam bu duygusallık ikimiz için de tehlikeli olabilirdi. Ama şimdi duyduğum onu koruma arzusundan ibaretti. Bu uğurda kolaylıkla ölmeyi tercih edebilirdim. Bundan emindim. Ağlaması biraz hafifleyince konuşmaya başladık. Şimdi söyle bakalım dedim. Neden bu Hamid'in oğlu Abdurrahman işi seni böyle korkutuyor?
Doğrusu ben onu hiç görmedim. Bütün bildiğim annesinin anlattıkları. Ve bu çeşit konuşmalara da çok güvenmediğimi bilirsin. Şimdi söyle bakalım, sen ne duydun?
Gülruh susuyordu. Sanırım ne düşündüğünü tahmin edebiliyordum.
Demek dedim, sen de bir şey bilmiyorsun. Bunu tahmin etmiştim. Görmediğin biri hakkında nasıl karar verdin öyleyse?
Onu görmek istemiyorum. Onunla ilgili bir şey öğrenmek de istemiyorum.
Ama ben istiyorum dedim.
Bana bir haine bakar gibi baktıysa da ben sözlerimi sürdürdüm. Eğer bu adam hakkında bir bilgi edinemezsem, bu evliliğe engel olabilmek için nasıl mücadele edebilirim?
Oh, benim canım Abdullah'ım. Sevgiyle sarılıp öptü beni. Doğrusu bu, yıllardır yaptıklarından çok daha sıcak ve minnet doluydu.
Sorun, bunu nasıl yapacağım?
Annesinin söylediğine göre bizim delikanlı tüm zamanını medresede geçiriyormuş. Aniden gidip onu ziyaret etsem olmaz. Benim gibi biri son derece tuhaf karşılanır orada. Hayır, bu olmaz. Tek yol senin biraz çaba göstermen. Kadının davetini kabul et. Ben de seninle gelirim. Ama çok da fazla gayretli görünmemelisin. Yoksa kayınvaliden bu defa senin çok hevesli olduğunu düşünebilir. Ölçüyü iyi tutmalıyız.
Bence bu çok iyi olur. Öyle çok hevesli olayım ki adam beni karı olarak almaktan korksun. Ne dersin?
Haydi saçmalamayı kes. Eğer böyle davranırsan, ne kadar Osmanlı kanından gelirsen gel, seni bir sokak serserisi bile karı olarak almaz. Kendi düzeyimizi bozmadan bu işi çözümleyebiliriz. Önce söylediğim planı uygulayalım.
Eğer bundan tatmin olmazsak, o zaman başka yolları deneriz.
Ümmü Gülsüm'ün evi şehrin batı yönündeki surların oradaydı. Çatı katından Mekke'ye giden hacı adaylarını izleyebilmek için çok güzel bir yerdi. Doğrusu Gülruh buraya bayılmıştı. Öğreneceklerimiz hoşuna gitmese bile en azından Sürre alayını izlemiş olmak bu ziyareti yeterince yararlı yapmıştı. Ümmü Gülsüm'e gelince Sokulu'nun evinden onun davetini kabul edip gelen birini, özellikle de oğluna gelin olması kararlaştırılan birini ağırlamak çok hoşuna gitmişti. Ve hacı alayından daha ilginç olan bir şeyi görebilmemiz için bize doğrusu çok yardımcı oldu. Bu genç damat adayıydı. Kadınların ikinci kattaki dairesi, çoğu dini törenleri izlemek üzere dışarıda olan evin erkeklerinin yaşadığı selamlıktan daha iyi bir görüş alanına sahipti. Bu yüzden de konakta kalan erkekler alayı görebilmek için mescidin tepesine tırmanmak zorundaydılar. Bunların büyük bir kısmı köleler ve delikanlılardı. Onların bu hareketliliğine katılmayan tek bir kişi vardı. Aşağıda oturmuş kitap okuyordu kayıtsızca. Aslında gürültüleri duyuyordu ve bunlar dini bir törene aitti. Ama o yine de istifini bozmamakta ısrarlıydı. Sanki tek başına bir camide dua ediyor gibiydi.
İşte o dedi Ümmü Gülsüm. Sesi gururla doluydu. İşte benim gönlümün sultanı.
Babasının etkisiyle Abdurrahman müderris olmuştu. 12 yaşında sünnet olduğundan bu yana dini eğitim görüyordu. Babası gibi o da Kur'an'ı ezbere biliyordu ama 40 yaşından önce ders vermesi uygun görünmediği için bunu yapamıyordu. Bu ciddi iş için ağarmış saç ve sakala gerek vardı söylendiği gibi. Böyle durumlarda az biri para karşılığında kiralanan daha yaşlı bir adamla birlikte çalışıyordu Abdurrahman. Çocuğun üzerinde çok büyük bir sorumluluk baskısı oluşmuştu.